Ayrım 17.
Bonda, Federal Almanya'nın sözcülük ve kılavuzluk ettiği dört büyüklerin söylediği de bu. Londra'da, borç erteleme ve kredi sağlama pazarlığına giriştiğimiz özel bankaların söylediği de bu. Hatta bu sonuncusu, önerdiği önlemleri kendilerinin açıklamasının biraz hariçten gazel okumak izlenimi yaratacağını düşünüp, hükümeti müşkül durumda bırakmamak için önlemler paketini Ecevit'in Türkiye'yi darboğazdan kurtarma planı olarak sunmasını akıl etmiş. Günahı vebali söyleyenin boynuna, haftalardır tartışıla tartışıla cılkı çıkan şu önlemler paketinin bir ucu galiba ta oralara dayanıyor. İyi ama sistemin önerdiği bu istikrar önlemlerinin ya da önlemler paketinin başlıca özelliği ne? Demirel ya da AP buna dikkat etmemiş midir? Herifler yeni bir ekonomik plan sunuyorlar bize. Böylece de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş 4. 5 yıllık planı devreden çıkarmayı deniyorlar. Bir çıkarsalar içleri rahat edecek. Neden derseniz nedeni belli. Demirel istediği kadar bu planı sanayileşme için yetersiz, kalkınma için güdük bulsun, sistemin gözünde bu plan da bundan önceki planların çizgisini sürdürmekte. Türk ekonomisini büyütmeyi, sanayileşmeyi hızlandırmayı öngörmektedir. Buysa Demirel'in tecrübesiyle bildiği gibi batılının gözünde bağışlanmaz bir suçtur. Peki o zaman sorun şu. Biçim ve içerik yönünden yetersizdir diye 5 yıllık planın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması, AP'nin amaçları doğrultusunda mı sonuç verecek yoksa sistemin amaçları doğrultusunda mı? Herhalde bu ikincisinin amaçları doğrultusunda değil mi? Bilmem uzun uzadıya açıklamaya gerek görür müsünüz? Plan iptal edilirse dış güçlerin hükümet üzerinde türlü baskı ile devreden çıkarmaya çalıştıkları planlama teşkilatı da plan da otomatik olarak devre dışı kalacaklardır. Böyle olunca da Ecevit büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Planlama ile ekonomi sorumluluklarını yüklenmiş bakanları arasında nasıl çırpındığını, planlamanın dışarıdan önerilen önlemlere ters düşen birçok tasarısını geri çevirmek için nasıl zorluk çektiğini hep gördük. AP planı yetersiz, planlamayı dirayetsiz buluyor ama daha çok sanayileşme, daha hızlı kalkınma eleştirileri doğrultusunda iptal ettirmek istediği plan ortadan kalkarsa meydan büsbütün Türkiye'yi kalkınmadan ve sanayileştirmeden alıkoymak isteyen güçlere kalmayacak mı? Şimdilik görünen odur ki planlama örgütü büyüme fikrini korumaya, hızlı bir kalkınma ve sanayileşmenin gereklerini kökeninde uzlaşmacı olan CHP iktidarının ödüncülüğü ile telif etmeye çalışmaktadır. Başka deyişle çok sert olmasa da aşırı bir ödüncülüğe karşı fren rolünü oynuyor. 4. 5 yıllık planda bundan çıkarılacak bir istikrar programını oluşturabilir. Oysa AP ve Demirel bilerek bilmeyerek planı devreden çıkarmaya yöneliyor. Böylelikle hem karşı olduklarını ilan ettikleri dış telkinlerin hem de bu telkinlere hayli açık olduğunu bir yıldır olaylarla anladığımız Ecevit'in ekmeğine yağ sürüyorlar. Doğrusu bu beni hem şaşırtıyor hem düşündürüyor. Şaşırtması Demirel'in ve partisinin hızla değişen siyasal ve ekonomik koşul ve konumları gereken esneklik ve atiklikle izleyemeyişinden. Belki plan mecliste tartışılırken Demirel'in dayandığı kanıtlarla ona yetersizlik doğrultusunda eleştiri yöneltilebilirdi. Ama dış çevreler bu yetersiz planı bile Türkiye için fazla bulmaya başladıkları andan itibaren tavrın değişmesi, siyasal diyalektiğin gereği olarak planın savunulmasına geçilmesi gerekmez miydi? Kaldı ki bu plan Demirel'in anladığı ve istediği ölçüde olmasa da %7'lik kalkınma hızında ve genel olarak büyüme ve sanayileşmede ısrarlı değil midir? Düşündürmesine gelince o da normal. Bir kere daha Türkiye'de iktidara oynayan partilerin ve liderlerin sorunları en has anlamda ülkenin çıkarı kriterine vurarak değerlendirmedikleri, daha çok iktidar ve muhalefet ilişkilerine göre değerlendirdikleri ortaya çıkıyor. Demirel iktidarda olsa şimdi amacı kalkınma, ekonomik büyüme ve sanayileşme olduğuna göre aynı şeyleri amaçlayan bu planı savunacak mıdır? Yoksa istikrar önlemleri diye Türkiye'ye giydirilmek istenen deli gömleğine razı olacak mıdır? Olmaması gerekiyor. Konuşması da iktidar dönemindeki bazı direnişleri de bunu gösteriyor. Şimdi kendisi muhalefette. Plan ise iktidarın, yani CHP'nin planı diye inatla onun iptalini istemek niye? Bu iptalin sonunda Ecevit'in ödün vermesini kolaylaştıracağını bile bile hem de. Demirel iktidarı ele geçirmeden yana mı? Memleketin bağımsızlığından ve sanayileşmesinden yana mı? İkincisi esas ise planın iptalini istemek, şimdi dış güçlere yeşil ışık yakmanın daniskası. 19 Mart 1979. Selametin sefaleti. 1. MSP dendi mi? Önümüze gelene soruyorum. Erbakan'ın televizyondaki konuşmasını izlemiş miydiniz? Çoğu izledim diyor. Bazıları hayır. İzleyenlere ikinci sorum şu. En çok dikkatinizi çeken ne oldu? Çeşitli karşılıklar veriyorlar. Aralarında Erbakan'ın kişisel niteliklerine takılanlar olduğu kadar hayal gücünün genişliğini matrağa alanlar da var. Nedense hiçbiri benim istediğim cevabı vermiyor. İster istemez açıklıyorum. O konuşmasında Türkiye'nin en maneviyatçı partisinin lideri olan Erbakan 60 dakikasının 55'ini maddiyat konularına ayırmıştı. Maneviyattan sadece 5 dakika söz etti. Kuruluşu da, çalışışı da, dinsel olmak iddiasındaki bir siyasal parti liderinin halkla bir saatlik görüşmesinde 55 dakika kendisini sanayileşmeden, ağır sanayinin kurulmasından, Türkiye'nin ekonomik bakımdan tam bağımsızlığa ulaşması zorunluluğundan söz etmeye mecbur hissetmesi ne demektir? Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki en maneviyatçı partinin en maneviyatçı lideri bile halkın ilgisini ancak sanayileşme gibi çok maddi fakat çok hayati bir soruna sahip çıkarak kazanabileceğini görmektedir. Sadece bu saptama MSP'den muhtemel bir şeriatçı iktidar tehlikesi olarak dehşetli ürkenlerin aslında ne kadar yanlış hesaplar yaptıklarını kanıtlamaz mı? Şu noktada anlaşalım. Türkiye demokrasi midir değil midir? Demokrasi ise kıvırtmanın alemi yok. Bütün Batı demokrasilerinde kökeni dinsel olan partiler vardır. Hiçbirisinden dolayı bu ülkelerin hiçbirisi demokrasimiz batıyor diye telaşa düşmez. İtalya'yı yıllarca Katolikler yönetmiştir. Almanya'da ünlü Adenauer'ın partisi Hristiyan Demokrat bir partiydi. İberik Yarımadası'ndaki ülkeler demokrasiye kavuşur kavuşmaz oralarda da Hristiyan Demokrat Partiler meydana çıkmışlardır. Fransızların bir zamanlar iktidarı elde tutan ünlü MRP'si de temelinde Katoliklik olan bir halkçı partiydi. Saydığım bu ülkelerin hepsi laiktir. Önemli bir kısmının anayasasında sosyal devlet oldukları yazılıdır. Hemen hepsi bizim gibi Atlantik Paktı, NATO, ortak pazar heveslisi, Avrupa Konseyi üyesi vesairedir. Bunların hepsinde kökeni dinsel olan Hristiyan Demokrat Partilerin varlığı demokrasiye aykırı olmuyor. NATO'ya ters düşmüyor, Avrupa Konseyi'ne batmıyor da Türkiye'de böyle bir parti zuhur edince acaba neden sorun haline geliyor? Şimdi biliyorum. O kendini devrimci sanan yobazlardan birisi çıkacak diyecek ki, efendim bunlar iktidar olursa memleketi şeriatçılığa götürür. Bu da gericiliktir, estek köstek. Temelde şeriatçıdırlar, doğrudur. Buna heveslenebilirler, bu da doğrudur. Ama doğru olan bir başka şey daha vardır. Bu parti 73 seçimlerinden bu yana en kilit bakanlıklarda iktidar olmuştur. Bu iktidarını belki dinsel eğilimleri yaymak için, canlandırmak için kullanmış ama anayasaya aykırı bir şeriatçılığı ayaklandırmaya niyetlenmemiştir. Buna ne buyrulur? Batıdaki Hristiyan Demokrat Partiler başka türlü mü hareket ediyor sanıyorsunuz? Ne zaman iktidar olsalar, soldan bunlara kiliseyi ve kilise denetimindeki okulları korudukları suçlaması yükselir. Korurlar da. Ama hiçbiri ülkesini kilise şeriatının kurallarına döndürmez. Zaten istese de endüstrileşmiş bir toplumda bu olası değildir ki. Görmüşsünüzdür, geçenlerde Konya'da mı nerede MSP'li gençler bir yürüyüş düzenlemiş. Ellerinde dövizler, pankartlar geçiyorlar. Gazetelerimizde bakla gibi puntolarla bir çığlık. Eski harflerle yazılı dövizler geçirdiler. Bir zamanların şeriat elden gitti çığlığının bir başkası. Resimleri gördüm. Gerçekten eski harflerle yazılı bir bandrol var. Sanırım bir ayet-i kerime. Bununla memleket batmış oluyor. Yahu adam delirir. Şu yukarıda saydığım laik, demokrat, ilerici batı ülkelerinde Hristiyan partiler Latince dövizi bırak, Meryem Ana'nın heykeliyle yürüyüşe çıkarlar. Papazlar yalnız onları değil, değme ilerici partilerin mitinglerini bile takdis eder. Milano'da bir mitinge rastlamıştım. Kalabalık kıyamet, kürsüde papaz mitingi takdis ediyor. Rastgele birine sordum. Miting Hristiyan demokratların mitingi midir diye. Adam gülerek yüzüme baktı. Hayır dedi, Komünist Partisi'nin. Evet, bir kere demokrasi miyiz bunda anlaşacağız. Demokrasi isek MSP'ye bu türden bulaşmalar yakışıksız şeyler. Sanki iktidar olsalar Türkiye'yi yeniden Arap alfabesine döndürebilirler mi? Geçmiş artık. Bırakın kurtlarını döksün adamcağızlar. Üstelik taşıdıkları ayet-i kerime bu ülke halkının yüzyıllar boyunca uğrunda can verdiği bir inanışı temsil ediyor. Buna karşı çıkmakla gerçekte dinselliğe değil, gericiliğe de değil, demokrasiye karşı çıktığımızı, demokrasiden yalnız kendi kafamıza uygunların yaşayabileceği garip bir oligarşiyi anladığımızı kanıtlamış olmuyor muyuz? Geçti borun pazarı arkadaş. 20 Nisan 1977. 2. Evdeki hesaplar. Çoğu şaşkınlar tersini yapmaktan hoşlanıyor ya, biz öyle yapmayalım. Şu MSP gerçeğine siyasal, ekonomik düzlemden yaklaşalım. Ne diyor bu adamlar? Şunları mı? Türkiye, geniş bir araziye, son derece çeşitli doğal zenginliklere sahip, olanaklı bir ülkedir. Türkler, tarihleri boyunca uygarlıkları, güçleri, büyüklükleriyle kendilerini göstermişlerdir. Yine de gösterebilirler. Bunun için tam bağımsız ve kendi kendilerinin kaderine karar verebilir olmalıdırlar. Oysa epeydir Türkiye'nin kaderi batılıların iki dudağı arasından çıkacak bir söze bağlanmış. Türkiye'deki siyaset adamları da bu sözün şöyle değil de böyle olmasından korkarak politika yapar hale gelmişlerdir. Hanidir Türkiye'deki politik iktidarlar istediği kadar halk tarafından seçilmiş olsun, halkın değil Amerika'nın dediğini yapmaktadırlar. Yapmayınca da başlarına pişmiş tavuğun başına gelenler gelmektedir. Şu halde önce kendi kaderimizi elimize almalıyız. Peki bu nasıl olur? Bu sanayileşiyoruz diye makarna fabrikası, konserve fabrikası yapmakla olmaz. Zira bu kadarına emperyalizm de müsaade eder. Bu ancak büyük sanayi, ağır sanayi yapmakla olur. Savunma ve silah sanayi yapmakla olur. Yıllardır Türkiye'ye gelip giden iktidarların hiçbirisi ciddi olarak bu atılıma girişmeyi göze almamış ya da alamamışlardır. Oysa endüstrisi, makine yapan fabrikaları, endüstrileşmiş tarımı ve savunma endüstrisiyle kendi kendine yeten bir Türkiye'ye ulaşmadıkça kalkınmış da sayılamayız, gelişmiş de sayılamayız. Türkiye'deki önemli siyasal partiler ve onların yöneticileri aslında ecnebilerden verilecek işaretlere göre ülkeyi yönetmeyi, böyle ciddi ve önemli atılımlara girmeye yeğlemektedirler. Son çözümlemede Adalet Partisi ile CHP arasında pek o kadar uzun boylu fark da yoktur. Zira ikisi de milli görüş sahibi değildir. Türkiye için geleceğin bileşimini Türkiye'den, Türk uygarlık ve geçmişinden değil dışarıdan sağlamayı düşünmektedirler. Bunun için MSP asıl milli görüşü temsil ediyor ve savunuyor. Fena bir özet olmadı denebilir. Bu siyasal ve ekonomik tutumla ilgili olarak sanırım iki ciddi saptama yapabiliriz. Bunlardan birincisi söylenenlerin geniş ölçüde doğru olduğudur. Gerçektir bu sözler. Türkiye'nin son 30 yıldır yaşadığı dramları yansıtmakta, geçirdiği olaylarla kanıtlanmaktadır. Artık ne türlü bir bağımlılık cenderesi içine düşmüş olduğumuz ayan beyan ortada değil mi? Ancak ağır sanayileşmeyle kurtulabileceğimiz meydana çıkmadı mı? AP'nin de CHP'nin de son çözümlemede Amerikancı politikalar uygulaya geldiklerini olaylar göstermiyor mu? İkinci saptama MSP'lilerin hiç hoşuna gitmeyecek ama şudur. Bu sözleri, bu gerçekleri MSP'lilerden çok önce Türkiye'de sosyalistler dile getirmişler. Bu yüzden de MSP'lilerin uğramadıkları belalara uğramışlardır. 1940'lardan bu yana karıştırın toplumcu dergi ve gazete koleksiyonlarını, Esat Adil'in, Mehmet Ali Aybar'ın, Behice Bora'nın, Mihri Belli'nin, Hikmet Kıvılcımlı'nın, daha kimlerin ve kimlerin ekonomik ve siyasal düzlemde bu irdelemeleri yapıp bu sonuçlara varmış olduklarını, Türk halkına bu gerçekleri açıkladıklarını göreceksiniz. Sosyalistlerin bu tavrı emperyalizmi son derece rahatsız ediyordu. Amerika sosyalizmi de sosyalistleri de engellemek için akla gelen gelmeyen bütün numaralara başvururken bir de neyi denemeyi düşünmüştü biliyor musunuz? 1920'lerden bu yana geri plana itilmiş dinsel ögeyi canlandırıp ortaya çıkarmayı. Evet, çok yerlerde komünizm belasıyla mücadele için CIA, yöresel dinsel kadroları, kiliseleri, dinsel eğitim görmüş aydınları kullanmıyor mu? Türkiye'de de böyle yapar. Olası bir sosyalist gelişmeyi bu kanaldan göğüslerdi. Ya, şimdi neyi hatırlıyorum? Demokrat Parti iktidarının heyecanlı günleri. Amerikalı uzmanların ağızlarından bal akıtarak gelip gittikleri dönem. İçlerinden birisi Türkiye üzerine bir rapor yayınlıyor. Orada şu satırlar var: komünist olmayan ülkeler içinde aydınları Türk aydınları kadar dinsiz, ate, başka bir ülke gösterilemez. Bu durum komünistliğin bu aydınlar çevresinde kolaylıkla gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Gözlem birinci kısmıyla gerçekti. Türk aydınları laikliği dinsizlik gibi anlıyordu çokluk. Şu halde kolları sıvayacaklar, Türkiye'de komünistliği önlemek için dinsel akımı körükleyeceklerdi. Körüklediler de. Peki yarattıkları bu akım nasıl karşılarına dikildi? 28 Nisan 1977. 3. Çarşıya uymadı. Fakat önce bir anı. Yoksa yazmış mıydım? 1963'te Fransız televizyonunda bir Katolik, bir Protestan papazıyla bir Musevi haham ve Müslüman imam bir araya getirildiler. Kitaplı dinlerin ve Tanrı'nın birliğinin temsilcileri olarak dünyayı tehdit eden dinsizlik, yani komünistlik karşısında ortaklaşa ne tedbirler alınması gerektiğini konuştular. Benzer toplantılar, açık oturumlar, radyo ve televizyon konuşmaları NATO ülkelerinin hepsinde, hür dünyanın her ülkesinde yapılıyordu. Yaptıran da malum, komünizme karşı dini panzehir sayan Amerika. Türkiye'de Amerikan nüfuzunun artmasıyla dinsel eğitim akımının güçlenmesi arasındaki beraberliği gözden kaçırmayacaksınız. Daha CHP iktidarı zamanında Kur'an kursları açılmaya başlanmıştı. DP bunu yaydı, geliştirdi. İmam Hatip okulları projesi biçiminde olgunlaştırdı. Bu okullarda halktan, mütevazi çevrelerden gelen çocukların eğitilmesine dikkat sarf edildi. Böylelikle dinsiz bolşevikliğin karşısına imanlı Müslümanlar çıkarılacak. Zaten dinsel duyguları yıllardır hor görülmüş Anadolu kalabalıklarının Müslümanlık yoluyla denetimi sağlanmış olacaktı. Hristiyan ülkelerde bu yöntem umulan sonucu vermemiştir denemez. Bizde umdukları olmadı, silah geri tepti. Her zaman olduğu gibi önemli bir etkeni hesaba katmamıştı Amerikalılar, duygusal etkeni. 65'te mi ne, gazetede odamda oturuyordum. Adı gazeteci, kendi casus Amerikalılardan birisi çıktı geldi. Kompütür belgeleriyle neden dolayı Türkiye'nin sanayileşemeyeceğini bana anlatıyor. Güldüm. Senin kompütüre bizim 1919 koşullarını yazdırsak sonunda Türkiye'nin kazanacağını söyler miydi dedim. Bir başkaydı bu, şakaydı ama Türklerdeki inanç olasızı olurlama gücünü gösteriyordu. Buradaki duygusal etken nedir peki? İki şey. A. Anadolu halkı yüzyılın başından bu yana Müslümanlığının baskı altına alınmasından rahatsız ya. Bu rahatsızlığının nedenini batılı gavurların etkisinde kalmış kendi hükümetleri sayıyor. Tanzimattan bu yana geçirdiğimiz serüveni göz önüne aldınız mı, halka haksız da diyemezsiniz hani. Hal böyle olunca dinsellik üzerindeki baskının gevşetilmesiyle toplumsal öfkenin kendisine yıllarca bu baskıyı reva görmüş siyasetçilere ve onların arkasındaki batılılara yöneleceği besbelli değil mi? B. İkinci etken, Müslümanlığın içinde eski deyimle tahtında müstetir. Müslümanın kefereden hayır umması şeriata uymuyor bir kere. Dini bütün kişinin, kendi ülkesini yöneten iktidarları yıllarca ve yıllarca kefere ile birlikte görmesi, o iktidardan da iktidarları oynatan kefereden de tiksinmesine yeterli. Bu iki duyguya bir de yüzyıllardır sömürge olarak kullanılan Müslüman ülkelerin son 25 yıl içerisinde ayağa kalkıp bağımsız ülkeler halinde bir İslam Rönesansı ardına düşmesini ekleyiniz. Bu ülkelerden özellikle Orta Doğu'da olanları elbette Türkiye'yi etkileyecek. Anadolu'da uyandırılmak istenen dinselliğin emperyalizmin yanına değil karşısına doğru kaymasına yol açacaktır. Öyle de oldu. Yoksa MSP gerçeği bu kadar büyüyebilir miydi? Fakat durun, öyle sanıyorum ki işin nereye varacağı MNP deneyiminden sonra biraz anlaşılmış. 12 Mart curcunasında bu yüzden MNP'nin hayatına son verilmişti ama hesapta aynı koşullarla demokrasiye dönülmek yoktu. Böyle bir zorunluluk doğunca aldı iyi saatte olsunları bir düşünce. İster misin 27 Mayıs sonrasında olduğu gibi ilk serbest seçimlerde bu AP yeniden silme iktidara gelsin? Eyvah! Buna bir çare. Çareyi MNP'nin diriltilmesinde, AP'nin oylarının bölünmesinde buldular. Kısa süre önce 40 katır mı, 40 satır mı sorusuyla karşılaşmış olan MNP takımı, birden önlerinde bir MSP olanağının açılıverdiğini gördü. Böylelikle AP'yi fazla ulusalcı sayıp onun iktidarını önlemek isteyenler, kendi elleriyle ondan daha ulusalcı bir gücün büyümesine ikinci kez yol açmış oldular. Artık bütün hesaplar MSP'nin tasfiyesi üzerine yapılmaktadır. Neden mi? Sosyalistlerin tasfiyesi için neden yapılmışsa ondan. Kaç kere belirtmedim mi? Siyasal ekonomik düzlemde MSP'nin sosyalistlerin rahatlıkla imzalayabilecekleri bir programı önerdiğini ve savunduğunu. İyi güzel. O programı savunan sosyalistleri 25 yılda 50 parçaya bölen iyi saatte olsunlar. Bu kere sağdan savunmaya kalkanları tırnak sahibi ederler mi? Elbette etmemek isteyecekler. Ellerinden geleni ardlarına koymayacaklar. Çünkü onların hışmı sosyalistliğe değildir tek başına. Kendi ülkelerinde sosyalistlerin kılına dokunmazlar. Öfkeleri istedikleri yöne çektiklerini sandıkları politikacılarla, etkileri altına aldıklarını sandıkları ülkelerin mağrur başını kaldırmasınadır. Acaba sosyalistlerin hain olmadıklarını ve ne yüzden gazaba uğradıklarını daha iyi görebiliyor musunuz? 29 Nisan 1977 4. MSP AP'ye, biraz da biz ölelim. Yo, o kadar basit değil. MSP'nin dikilmesini, kendi denetiminde bir dinsellik akımı yaratmak isteyenlerin hesaplarını boşa çıkarmasını sadece duygusal bir etkene bağlarsak, bizim solculuğumuz nerede kalır yahu? Solcu dedin mi? Tabii tatlı su solcularından söz etmiyorum, asıl solculardan, sosyalistlerden söz ediyorum. Siyasal ve toplumsal olayların temelindeki ekonomik etkeni arayacak, bulacak, görecek. MSP olgusunun ardında da ekonomik bir etken olmak gerekmez mi? Bu şuradan da belli ki alttan alta dinsellik akımı Türkiye'de yıllardır olduğu halde bir türlü belini doğrultamıyor, kemikleşemiyor. Dağınık, mistik, daha çok dualara sığınmış bir hareket olarak kalıyordu. Eğer şimdilerde birden sesini duyurmaya başladıysa, bu derinden derine işlemiş ekonomik bir sürecin su yüzüne vurması sonucu olamaz mı? Hele bir bakalım.